İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 36.
Bu kayaları çatlatıp çıkan çiçekler nerede diye yandaki delikanlıya düş kırıklığına uğramış bir sesle sordu Hürrem'e. Ben öyle çiçek miçek görmedim ana hiç. Buraya kaç yıldır gelir gidersin? Kendimi bildim bileli. Kayaları işte şu kayaları çatlatıp çıkan hiçbir tane bile mavi çiçek görmedin mi? Delikanlı boynunu büktü. Görmedim ana. Allah Allah diye boyun kıvırdı Hürrem'e. Demek eskiler yalan söylemişler bize. Yok ana yok diye telaşlandı delikanlı. Eskiler yalan söylememişler. O çiçekleri var ya yalnız iyi kimseler görürlermiş. Şimdi bile o çiçeklerle sıvalıdır şu ak kayalar. Üstelik de masmavidirler. Biz onları görmüyoruz. Ha. Yandaki su köpürerek akıyordu keskin kayaların aralarından, üstlerinden. Su aşağı doğru ak köpükler fışkırtarak uçuyordu. Bu doğru diye sevindi Hürü. Yukarıdaki damın üstüne baktı. Acaba damın üstünde ak bir bulut salınıp duruyor muydu? Damın üstünde öyle salınıp duran bir bulut yoktu ama arkadaki dağın sivri doruğunun sol yanında mavi, duru, ışıklı, göğe yapışmış gibi duran küçücük bir ak bulut vardı. Hürü ana buna da sevindi. Demek dedi içinden fıkara küçük bulutçuk burada dura dura yorulmuş da oraya azıcık yornuk çıkarmaya gitmiş. Hürü ana yanında soluk soluğa yokuş çıkan delikanlıya ''Şu bulut'' diye gösterdi dağın doruğundaki küçük bulutu. ''Kırk göz ocağının bulutu değil mi? Ne demeye başını almış da o dağa çekilmiş gitmiş? Yorgun mu, küskün mü?'' Soluk soluğa yokuşu tırmanan delikanlı güldü. ''Bulut küser mi ana? Kime küsecek o bulut?'' ''Küser'' diye çıkıştı Hürü ana. ''Neden küsmesin? Uçmasını biliyor da orada çakılıp kıpırdamadan durmasını biliyor da küsmesini neden bilmeyecekmiş?'' Delikanlı Hürü Ana'nın bu kadar öfkeleneceğini bilememiş gülmüştü. Güldüğüne pişman, ben ne bileyim Hürü Ana, belki de küsmüştür dedi. Küsmüştür diye kestirdi attı Hürü. Bu kırk göz ocağını gözü hiç tutmamıştı. Böyle mi olurmuş kırk gözün ocağı diye öfkesini sürdürüyordu. Bulut küsmüş gitmiş orada dağın doruğunda duruyor. Ne sarı çiğdem var ne de mavi kayaları çatlatıp çıkan. O kümbet nerede acaba o kümbet? Şu dama da bak bizim fıkara Kel Ali'nin damı da bundan iyi. Biraz yukarıya çıkınca kayalıkların aralarındaki topraklardan fışkırıp masmavi ortalığa serilmiş mavi güz çiğdemlerini görünce neredeyse sevincinden kanatlanıp uçacaktı. ''Gördüm, gördüm çocuklar!'' diye bağırdı. ''Mavi güz çiğdemleri bakın serilmiş yatmışlar toprağa çimen gibi.'' ''Gördüm'' dedi deminki konuşan delikanlı. Öte baştaki delikanlı hiç konuşmuyor başını önüne eğmiş düşünüyordu. ''Demek kayalıklarda da var.'' ''Olmaz olur mu? Var'' dedi delikanlı keskin bir imanla. Yukarıda ulu ağaçların altında kümbeti görünce biraz daha sevindi Hürü ana. İmansızlığından, güvensizliğinden dolayı da kendi kendine kızdı. Bu kümbet her gece sabaha kadar yöresine inen bin tane yıldızla birlikte sabahlara kadar dönermiş değil mi? Delikanlı bir tuhaf korkuyla baktı Hürü anaya. Bin yıldızla birlikte her gece, gökten inene, şuraya. Kubbenin yöresini gösterdi Hürü. Yıldızlar sabaha karşı dönerler dönerler. Sabah olunca şu suyun içine girerler. Suyu, kayaları, göğü, bütün dünyayı keskin, ışıtarak ta Çukurova'ya kadar ormanları, dağları, geçtiği yerleri aydınlığa boğarak akarlarmış. Hürü ana gene kızmış, işkillenmişti. Sen duymadın mı bütün bunları? Duydum, duydum diye çabuk konuştu delikanlı. Dünyayı, ormanı, çiçekleri ışığa boğarak akarlarmış. Ocağın kapısına kadar durum iyi gitti. Kümbet, ağaçlar küsmüş, bulut, mavi çiçekler, her şey, o kendini sandığı gibi görkemli değilse de, gene de her şey yerli yerindeydi. Ama toprak damın karşısına varıp durunca bütün sevinci kursağında kaldı. Düş kırıklığından da öte bir karamsarlığa düştü. Damın önünde bir uyuz köpek yatıyor, köy evlerinin avlusu gibi ocağın avlusunda da tavuklar eşiniyorlardı. Ortalıkta ne üç kapı vardı ne de bir kapı. Yandaki büyük kemerin yarısı çökmüştü. Herhalde kapının birisi bu olacak diye içinden geçirdi Hürü. Damın sol üst başındaki gene yer yer yıkılmış geniş bir örenin içinde de gübre, kül, moloz tepecikleri gözüküyor. Kül yığınını yarmış çıkmış uzun bir mor çiçeğin yöresinde de bir kuş kadar büyük mavi bir kelebek geniş kanatlarını açıp kapatarak dolaşıyordu. O kadar bozulmuştu ki Hürü ana kelebeğe bile aldırmadı. Hiçbir şeye değil de bu kutsal ocağın kapısındaki uyuz köpekle tavuklara çok bozulmuş, atın üstünde ineyim mi döneyim mi diye ikircik geçirmeye başlamış, orada öylece durup kalmıştı. Ocağın kapısıyla ancak bir çocuk girecek kadar geniş olan penceresi de kapalıydı. Ortalıkta da hiçbir adam yoktu. ''Kırk gözün ocağı burası mı?'' diye kırılmış ölümcül bir sesle sordu Hürü ana. ''Burası.'' Hürri Ana yorgun, bitkin, atın boynuna doğru uzanmış, kanı çekilmiş, dizgin elinden düşmüş, orada yıkık kapı kemerinin karşısında durmuş kalmıştı. Delikanlılar da aşağıda, başları önlerinde, kemerin bir büyük taşının yanında dikilmişlerdi. Ne onu konuşuyor ne de ötekiler bir şey söylüyorlardı. Aralarındaki sessizlik çok uzun sürdü. Neden sonradır ki delikanlılar Hürri Ana'nın sesiyle irkildiler? ''Geliyor, geliyor, dağın üstündeki bulut bu yana geliyor.'' Başlarını kaldırdılar ki doruktaki küçük bulut bu yana geliyor. Hürri Ana hemen attan indi, yıkık kemerin ortasını, burası eşiktir diye şavullayıp eğildi öptü. Delikanlılar da atı yandaki ağaca bağladıktan sonra onun gibi yaptılar. Hürri Ana ağır, temkinli yürüyordu. Avlunun ortasına gelince burada da eğilip bir ak taşı öptü. Açık kapıdan içeriye baktı, içerisi karanlıktı. Delikanlılar kapıda kalmışlardı. Bir adımda geniş, taş eşiği geçti. Karşısına çok uzun boylu, sarışın, sarkık bıyıklı, el dokuması bir kahverengi yün şalvar giymiş, bacaklarına da işlemeli dizleme bir çorap çekmiş genç bir adam çıktı. ''Buyur hatun!'' diye incelikle, saygıyla onun önüne düştü. Büyük bir oda geçtiler, burası daha aydınlıktı. Yere tahtaların üstüne nakışlı keçeler sermişlerdi. Bir oda daha geçtiler, Hürri Ana'nın gözlerine burada çok büyük, her yanı tahta işlemeli bir ocak ilişti. Ocakta yanmamış iri kütükler. Üçüncü oda apaydınlıktı. Dört yanı da apak, turuncu işlemeli patiska örtülerle kaplanmış sedirlerle çevrilmişti. Uzun odanın köşesindeki gene büyük ceviz ağacından oymalarla süslenmiş ocağın sağ yanındaki döşeye serilmiş postun üstünde, ilk bakışta Anacık Sultan olduğu anlaşılan bir kadın bağdaş kurmuş oturuyordu. Hürri Ana onun önüne vardı, durdu. Sonra da hemen sağ dizini yere koyup niyaza vardı. Anacık Sultan'ın eline yapışıp öptü. Anacık Sultan onu elinden tuttu, kaldırdı, sağ yanına oturttu. İri, güzel, çimen yeşili, içinde mavi kıvılcımlar çakan gözlerini sevgiyle Hürri Ana'ya çevirip, ''Hoş geldin Hürri Hatun'' dedi okşayan sıcak candan bir sesle. ''Hoş gelip safalar getirmişsin sen kırk gözüm kutlu ocağına. Hiç üzülme, senin oğlun İnce Mehmet o yaralardan ölmeyip kurtulacaktır.'' Hürri Ana'nın gözleri parladı. Yüzü allak bullak oldu, ne yapacağını şaşırdı. Konuşmak istedi, konuşamadı. O anda da onun eline sarılmak geldi aklına. Anacık Sultan'ın bir elini bırakıp birini öpüyor, bir elini bırakıp öbürünü öpüyordu. Sonunda dili çözülüp konuşabildi. ''Hürri, senin o kerametli dillerine kurban olsun. Hürri, senin o bastığın kutlu toprağa hayran olsun. Yarın sabah erkenden seninle yola düşeceğiz. Ben şimdi haber salarım Battal'a, Sarı Keçili Obası'na. İnce Mehmet'i onlar Kızıl Kartallı'ya indirirler. Ben de onun yaralarına bakarım. Hürri senin o kutlu tabanlarının altını öpsün.'' Anacık Sultan alçak gönüllü gülümsüyor, sağ eliyle usul usul onun omuzlarını sıvazlıyordu. Hürri Ana da artık susmuş, konuşamıyor. Onun apak saçlarına, ince çenesine, sevgi kıvılcımları kaynaşan gözlerine, uzun kuğu boynuna, çıkık elmacık kemikli değirmi nurlu yüzüne, gözleri yaş içinde kalmış hayranlıkla bakıyordu. Eğer o az önceki genç adam bir gümüş tepsinin içinde tüten, kokusu bütün odayı birden saran kahvelerle gelmemiş olsaydı, Hürri Ana daha ona öyle lalü epken bakıp kalacaktı. Kahveyi alan Hürri titreyerek bir fincanı dudaklarına götürüyor, bir odayı seyrediyordu. Karşı duvarda uzun, belki de üç kulaç bir ak ipekten bayrak asılıydı. Bayrağın üst köşesine bir taç işlenmişti, iki el büyüklüğünde. Tacın altından da öteki uca kadar yeşil bir yazı yazılmıştı, Arap yazısıyla. Bayrağın sağ yanında altın ışıltılı bir Kur'an duruyordu. Sonra duvarlara boylu boyunca yıldızlı bir tuhaf hiç görülmemiş kara çerçeveli hatlar, sedefli sazlar, fil dişi gümüş altın kakmalı tefler, keşküller, altın yaldızlı teberler sıralanmışlardı. Ocağın öbür yanındaki duvarının ortasına da tek başına murassa bir kılıç konmuştu. Yerdeki kilimler çok eskiydi ya, renkleri baş döndürücü bir güzellikteydi. İnce Mehmet'i gördün mü Hürri Hatun? Gördüm Anacık Sultan, çok yanıyordu, kendinde değildi. Benim şu iki gözüm kör olsun da önüme aksın Anacık Sultan. Ben ona üç tane çorap örmüştüm, veremedim. İncir kurutmuş, delice koyaktan nar devşirmiştim, yediremedim. Yakında yedirirsin. Hürri yavaş yavaş kendini toparlıyor, yüzü açılıyor, ellerindeki titreme duruyordu. Artık düşünebiliyordu da. Beni şimdiye kadar ne duydu ne de gördü Anacık Sultan. Öyleyse benim ben olduğumu ne bildi? İnce Mehmet için geldiğimi bir yerden duymuş olamaz. Kimse bilmiyordu ki. Kapı da kendiliğinden nasıl açıldı ben kapıya gelir gelmez? Anacık Sultan yumuşak, iyilik dolu öyle durmadan incecik gülümsüyordu. 99'luk içi altın çekirdekli uzun kara taneli tesbihini toparlayıp yana koydu. Ayağa kalktı. Otururken heybetli görünüyordu. Oysa ufacık tefecik bir kadınmış. Hürü Ana bu işe şaştı kaldı. O önde, Hürü Ana arkada dışarıya çıktılar. Dışarıda büyük bahçe gibi bir yerde mezarlar vardı. Mezar taşları bir tuhaf, sert, mor taşlardandı. Düzgünceydi taşlarda. Ama hiçbir mezar taşının üstünde ne bir yazı ne de bir işaret gözüküyordu. Bahçenin gün batı ucunda başka uzun bir dam daha vardı ve damın önünde dalları bütün yapıyı örtmüş ulu ceviz ağaçları yükseliyordu. Ceviz ağaçlarının oraya gittiler. Onlar daha kapıya varmadan evden kadınlı erkekli bir sürü kalabalık çıkıp Hürü Ana'ya hoş geldin dediler. Bunlar Kırkgöz Ocağı'nın bekçisi Mülayim Baba'nın çocuklarıydılar. Mülayim Baba tam 89 yaşındayken Anacık Sultan'a gelmiş, ya Kırkgöz'ün anası demiş, bana destur, benim artık gitmek zamanım geldi, ben gidiyorum. O da var git Mülayim Baba diye onu uğurlamış. Mülayim Baba da asasına dayana dayana dağların yücesine doğru yürümüş. Onu geçen yıl aksakalı dizlerinde bir dağın yücesinde asasına dayanmış, bir geyik sürüsüne çobanlık ederken görmüşler. O tam bu ocağa 75 yıl hizmet etmiş bir kişidir. Başka türlüsü de nasıl olurdu zaten? O da Yunus gibi bu ocağa eğri odun bile sokmayan bir kişiydi. Ona da neden odunlarının hepsi ok gibi doğru diye soruyorlardı. O da bu ocağa odunun bile eğrisi giremez karşılığını veriyordu gülerek. Mülayim babadan 6 çocuk, sayısız torun ve kendi eliyle diktiği bu ceviz ağaçları kalmıştı. Dağın yamacına büyük düz bir taşın üstüne gelip durdular. Aşağısı baş döndürücü, uçsuz bucaksız, dibi başı olmayan bir derinlikte ve bir ulu kuyu gibi ormanlar dağların ortasındaki çok aşağılarda kalan düzlüğe kadar iniyor, yamaçlar da düzlükte sararmış kızarmış koyu yeşilde sallanan ağaçların üstünde bir altın tozu fırtınası eser gibi oluyor, kırmızı sarı altın tozları ormanın üstünde savruluyor, karşı yüce dağa kadar hortumlarda dönerek çıkıyordu. Sonbahar ormanı uğulduyordu derinden dağları belli belirsiz sallayarak. Aktaş'ın üstüne karşı karşıya oturdular. Anacık Sultan birdenbire Hürü Ana'ya sordu. Bu akşam geyikleri bekliyorsun değil mi? Bekliyorum dedi Hürü Ana, hiç şaşmamış. Geyikler gelecekler, kapıya duracaklar. Biz de gidip onların sütünü sağacağız. Sabah olup da tan yerleri ışıyınca geyikler dağlarına çekilip gidecekler. Onların aralarından bir geyik, biz onu keselim de yiyelim diye kapıda kalacak, öyle mi? Kalacak dedi Hürü Ana. Bunu ne diye soruyordu ki Anacık Sultan? Bunda ne olağanüstülük vardı ki? Geyikler bu kapıya uğramayalı 100 yıl oldu. Uğramasınlar diye öfkelendi Hürü Ana. Uğramasınlar. Hürüce senin kutluca ocağının taşına bile kurban olsun. Her yıl Köroğlu'nun kırklara karışmış ölümsüz kıratı bir bahar gününde genç tüyleri yıldırdayarak gelir bu kapıda dururdu. O da geyikler gittikten sonra gelmez oldu. Diyorlar ki kırat dünyanın bir köşesinde iyilik, kardeşlik, eşitlik, özgürlük için hala savaştaymış. Hazreti Ali'nin Düldül atı da Kaf dağlarından ötede bir yerde savaştaymış. O da bu kapıyı bilmiyor 100 yıldır. Yalnız genç Osman'ın Arap atı üstünde kellesi kucağındaki binicisiyle buralarda, şu aşağıdaki ormanda, o dağ senin, bu dağ benim dolaşıyormuş. Geçen yıl bir çoban bir mağaranın kapısında görmüş, kesik başlı genç adam daha kanlı kılıcını elinde tutuyormuş. O da uğramayalı çok oldu Kırkgöz Ocağı'na. Hürüce senin güzel kerametine, tatlı dillerine hayran olsun. Varsın gelmesinler, bir gün gelir yorulurlar, ocaklarına gene düşerler. Gün battı, dağların dibine ağır taş gibi bir karanlık çöktü. Ormanın üstünde savrulan altın tozu gidip ortadan silindi gitti. Yalnız karşıki dağın doruğu bu çöken karanlık içinde altınla kaplanmışçasına gözleri yakan bir parıltı içinde kalıp balkımasını sürdürdü. Anacık Sultan ayağa kalkarken yüce dağın ışık içindeki keskin doruğunu gösterdi. İşte bir bu kaldı bu ocağı eskilerden, her şey bitti. İşte bu dağın doruğu uzun bir süre böyle dünyayı karanlık basmışken yalp yalp eder durur. Kayalar da çatırdamıyor, mavi çiçekler de çıkmıyor, sular da ters akmıyor diye yakındı Anacık Sultan. Kimseye inandıramıyorum bu ocağın kerametinin kalmadığını. Hürü Ana ona gittikçe öfkeleniyordu. Elini sertçe bir ışık yalımı içinde kalmış yanan doruğa uzattı. Ya bu ne Anacık Sultan? Hürüce senin ala gözlerine kurban. Elimizde bir ok aldı Hürü Hatun. Bu ocaktan bir ok aldı. Fitne ficurla dolmuş bu dünyaya. Fıkara Kırkgöz Ocağı'nın gücü yeter mi? Bir gün gelecek, yetecek dedi Hürü Ana bütün imanı güveniyle. İçeriye girdiler. Anacık Sultan onu büyük bir odaya aldı. Odayı eski mavi karpuzlu bir gaz lambası ışıtıyordu. Odada küçük testiler, hızbanlar, küpler, tuhaf renk renk şişeler raflara yan yana dizilmişlerdi. İşte yarın İnce Mehmet'i iyi edecek ilaçlar bunların arasındaydı. İşte bu ocakta tam 1000 yıldır bu ilaçlardan kaynatılırdı.
Ayrım sonu.